Ayrım 9, Çöküş, Jared Diamond, Sayfa 90. Chip Pigman'ın Hikayesi. Chip Pigman'ın hikayesi ise şöyleydi. Annemin büyük babası buraya 1925'lerde Oklahoma'dan gelmiş ve elma yetiştirmeye başlamış. Annem çiftlikte büyümüş, şimdi ise nehirde bir emlak acentası var. Babam buraya çocukken gelmiş, madende şeker pancarı tarlalarında çalışmış ve tüm bunları yaparken bir yandan da ikinci bir işte inşaatta çalışmış. Ben de burada doğdum ve okudum. Sonra Missoula'daki Montana Üniversitesi'nde muhasebe okudum. 3 yıl Denver'da oturdum ama şehirde yaşamaya hiçbir zaman alışamadım ve geri dönmeye karar verdim. Ayrıca Bitter Root çocuk yetiştirmek için harika bir yer. Denver'a gittiğim ilk hafta bisikletim çalınmıştı. Şehrin trafiğini ve kalabalığını hiç sevmedim. Burada tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Denver'ın kültürünü zaten hiçbir zaman almamıştım ve ona ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. Denver'da çalıştığım şirketin hisse senetlerinden almaya hak kazanıncaya kadar çalıştım. Bu süre dolar dolmaz hemen buraya döndüm. Bu Denver'da yılda kazandığım 35 bin dolar ve bir sürü ek olanağı bırakıp herhangi bir ek olanağa sahip olmaksızın yılda sadece 17 bin dolar kazanmam anlamına geliyordu. Buna rağmen uzun yürüyüşlere çıkabileceğim bu vadide yaşamak için Denver'daki harika işimi seve seve bıraktım. Bitter Root'ta hep mali sıkıntı içinde yaşadım ama eşim bu duyguyu hiç yaşamamış. Burada Bitter Root'ta geçinebilmek için her zaman iki işte birden çalışmak gerekir. Annemle babam her zaman iki işte çalışmışlardır. Ben de buraya gelirken ikinci bir işte çalışmayı göze almıştım. Nitekim Denver'daki gelir seviyeme ulaşmak için burada 5 yıl çalışmak zorunda kaldım. Sağlık sigortası alabilmek için buna ek olarak 1 yıl daha çalışmam gerekti. Benim işim esasen inşaat üzerine. Pahalı parseller alıp üzerinde inşaat yapamadığım için nispeten ucuz olan boş arazilere inşaatlar yapıyorum. Önceleri çiftlikleri alıyordum ama ben onları satın aldığımda daha önce birçok yere satılmış ve büyük ihtimalle defalarca parsellere ayrılmış olan bu topraklar yıllardır işlenmemiş durumdaydılar. Bu nedenle her yeri yabani otlar bürümüştü. Ne var ki son projem yani 16 dönümlük Hamilton Dağları çiftliği böyle değil. Bu çiftliği ilk satın alan ve parsellere bölen kişi benim. Belediyeye 3 aşamalı onay gerektiren detaylı bir imar planı sundum. İlk 2 onayı almayı başardım. 3. ve son onay aşaması yakın civarda oturan 80 kişinin katıldığı kamuya açık bir oylama ile verilecekti. Bu kişiler çiftliği parsellere bölmenin tarımsal arazi kaybı olacağını söyleyip planımı protesto ettiler. Arazi topraklarının tarımsal açıdan iyi olduğu bir gerçek. Eskiden burası verimli bir tarım arazisiydi. Ama orayı satın aldığımda uzun zamandır tarım yapılmıyordu. O 40 akrelik arazi için 225 bin dolar verdim. Oysa böyle bir parayı tarımdan çıkarmam mümkün değildi. Ama kamuoyu ekonomiye göre oluşmuyor. Hatta komşularım biz çevremizde ya çiftlik ya da ormanlık açık arazi görmek istiyoruz diyorlar. Ama bu arazinin sahibi emekliye ayrılmak için arazisinin satışından gelecek parayı bekleyen 60'larında biri ise ne olacak? Komşular burayı açık arazi olarak korumak istiyorlarsa o zaman araziyi kendileri satın almalılar. Alabilirlerdi ama almadılar. Şimdi ise sahibi olmadıkları halde burayı kontrol etmek istiyorlar. Açık oylamada istediğim onayı alamadım. Çünkü belediye planlamacıları seçimden hemen önce 80 seçmeni karşılarına almak istemiyorlardı. Planımı önermeden önce komşularımla konuyu görüşmemiştim. Ben dediği dedik bir insanımdır. Hakkım olan şeyi yapmak isterim ve ne yapmam gerektiğinin söylenmesinden hiç hoşlanmam. Ayrıca insanlar bunun gibi küçük bir projede bu kadar çok tartışmanın bana zaman ve para kaybı getirdiğini hiç önemsemiyorlar. Bir daha böyle bir projeye girersem önce komşularımla konuşacağım. Ama toplantıya yanımda çalışan 50 işçimi de getireceğim. Böylece belediye temsilcileri projeye destek veren kişilerin olduğunu da görecektir. Bu tartışmalar devam ettiği sürece işe başlayamadığım arazinin tüm masraflarını ödemek zorunda kaldım. Komşular arazinin üzerinde hiçbir şey yapılmaksızın bomboş durmasını istiyorlar. İnsanlar buraların fazlasıyla imara açıldığını ve vadinin sonunda çok kalabalıklaşacağını söyleyerek bundan beni sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara cevabım şu, benim ortaya çıkardığım ürüne talep var. Hiç kuşku yok ki talep benim ortaya çıkardığım bir şey değil. Vadide her yıl ev sayısı ve trafik yoğunluğu daha da artıyor. Yürüyüşe çıktığımda ya da uçaktan aşağı baktığımda daha çok boş arazi olduğunu görüyorum. Medya vadideki nüfus artışının son 10 yıl içinde %44 olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Ancak bu nüfusun sadece 25 binden 35 bine çıktığı anlamına geliyor. Gençler vadiyi terk ediyor. İş yerimde 30 kişi çalıştırıyorum ve hepsine sağlık sigortası, izinli tatil ve kar paylaşımı sağlıyorum. Hiçbir benzeri şirket çalışanlarına böyle bir paket sunmuyor. Bu nedenle işimden elde ettiğim kar fazla değil. Çevreciler beni vadideki sorunların baş sorumlusu olarak görüyor. Ama söylediğim gibi talebi oluşturan ben değilim. Ben yapmazsam bir başkası bu işi yapacaktır. Niyetim bu vadide hayatımın sonuna kadar kalmak. Ben buraya aitim ve birçok cemiyet projesini destekliyorum. Örneğin yerel beyzbol, yüzme, futbol takımlarını destekliyorum. Çünkü ben buralıyım ve burada kalmak istiyorum. Zengin olup buradan kaçayım sendromuna tutulmuş değilim. Daha 20 sene buralarda projelerimle uğraşmak istiyorum. Ve yaşlandığımda geçmişe bakıp yaptıklarım hiç de iyi değilmiş demek istemiyorum. Tim Hulse'un hikayesi. Ailesi eskiden beri burada süt ürünleri çiftliği işleten Tim Hulse ise şunları anlattı. Büyük babamlar buraya ilk defa 1912'de gelmişler. Buraları daha çok ucuzken 40 akrelik bir arazi satın almışlar. 12 inekleri varmış ve bunları sabah 2, akşam 2 olmak üzere günde 4 saat sağarlarmış. Büyük babamlar daha sonra çok ucuz fiyata yeni araziler satın almışlar ve bu topraklar üzerinde peynir üretip elma ve samanlık ot yetiştirmişler. Fakat zaman zor zamanmış ve geçinebilmek için deyim yerindeyse tırnaklarıyla yeri kazmak zorundalarmış. Babam üniversiteye gitmeyi çok istemiş ama şartlar el vermediğinden çiftlikte kalmış. Sonra da yenilikçi bir bakış açısıyla işlerinde dönüm noktası olacak kararı vererek çiftliği tamamen süt ürünleri çiftliğine dönüştürmüş ve bunun için 150 ineğin barınabileceği bir ahır yaptırmış. Kardeşlerim ve ben çiftliği anne ve babamızdan satın aldık çünkü bize vermediler. Satmayı istemelerinin sebebi ise her şeyiyle sorumluluğunu üstlenecek kadar çiftliği kimin en çok istediğini görmekti. Şu an tüm kardeşler ve eşlerimiz kendi arazimize sahibiz ve paylarımızı aile şirketine kiraya veriyoruz. Çiftliğin işletilmesi işi biz kardeşlere, eşlerimize ve çocuklarımıza ait. Aileden olmayan çok az sayıda çalışanımız var. Bizim gibi aile şirketiyle idare edilen çok az çiftlik var. Başarımızın bir sebebi hepimizin dindar kişiler olması. Çoğumuz Corvallis'teki cemaat kilisesine gidiyoruz. Aramızda bazı ailevi sürtüşmeler olmuyor değil. Ama gündüz kavga etsek de akşam yine barışıyoruz. Annemle babam da kavga ederlerdi. Ama güneş batmadan meseleyi aralarında konuşup halletmiş olurlardı. Nelerin önemli olup nelerin olmadığını çok iyi biliyoruz. Nasıl olduysa bu aile ruhu iki oğluma da geçti. Daha çocukken aralarında yardımlaşmayı öğrendiler. En küçüğü daha 7 yaşındayken 16 parçadan oluşan 120 santim foot çapındaki borulardan oluşan sulama sistemlerinin yerini değiştirirlerdi. Evden ayrıldıktan sonra okulda aynı odada kaldılar. Şimdi de çok iyi dostlar. Diğer aileler de çocuklarını bizimkiler gibi aile bağlarını koparmayacak şekilde büyütmeye çalıştılar. Ama çocuklarımızı aynı şekilde büyütmüş gibi görünsek de bu ailelerin çocukları bir arada olmaya dayanamıyorlardı bile. Çiftlik ekonomisi zorludur. Çünkü burada Bitterroot'ta araziye biçilen en yüksek değer evler ve imar için verilir. Bizim bölgemizdeki çiftçiler hep şu kararı vermek zorundadır. Çiftçiliğe devam mı edelim yoksa arazimizi satıp emekliye mi ayrılalım? Arazi fiyatlarıyla rekabet edebileceğimiz bir ürün yok ki yetiştirelim. Bu nedenle yeni arazi de satın alamıyoruz. Geçinebilmemizi belirleyen tek ölçü sahip olduğumuz ya da kiraladığımız 307 dönümlük araziyi en etkin biçimde ekip biçmek. Kamyonet gibi kullandığımız araçların maliyetleri yükseldi. Ama biz hala 20 sene öncesinde olduğu gibi sütü 100 pound'a satıyoruz. Daha sıkı bir kar marjininde nasıl kar edebiliriz? Sermaye gerektiren yeni teknolojileri benimseyip bu teknolojileri kendi şartlarımıza uygulamak için kendimizi eğitmemiz gerek. Babadan kalma yöntemleri bırakmaya istekli olmalıyız. Örneğin bu sene bilgisayarla takip edilen 200 ineklik bir sağım hangarı inşa ettirmek için büyük para harcadık. Hangarın içinde otomatik gübre toplama sistemi var. Ayrıca inekler otomatik sağım makinelerine hareket eden bir çift sayesinde yönlendiriliyorlar. Her bir inek bilgisayar tarafından tanınıyor ve ahır bölmesinde bilgisayarla birlikte sağılıyor. Herhangi bir enfeksiyonu erken teşhis etmek için sütün nitelikleri tespit ediliyor. Her sağımda ineğin sağlığı kontrol edilip beslenme ihtiyaçları tespit ediliyor. Bilgisayar inekleri kriterlerine göre sınıflandırılıyor. Çiftliğimiz şu an Montana'daki tüm çiftlikler için bir örnek teşkil ediyor. Diğer çiftçiler ise bu sistemin işleyip işlemeyeceğini görmek için bizi dikkatle izliyorlar. Aslına bakarsanız bizim de bu konuda şüphelerimiz yok değil. Çünkü iki riskli konu var ki bunlar kontrolümüz dışında. Ama bu işte kalmak istiyorsak böyle bir yenileme çalışması yapmak zorundayız. Yoksa biz de müteahhit olup çıkacaktık. Nitekim burada ya inek yetiştirirsin ya da birinin arazisinde bina inşa edersin. Kontrolümüz dışındaki risklerden bir tanesi satın almak zorunda olduğumuz çiftlik makineleri ve sattığımız süt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar. Süt üreticilerinin süt fiyatları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Süt çabuk bozulur. Sağdıktan sonra 2 gün içinde alıcının eline geçmelidir. Bu nedenle pazarlık yapma lüksüne sahip değiliz. Biz sadece sütü satarız. Ne kadar para getireceğini belirleyen alıcılardır. Kontrolümüz dışındaki diğer risk ise atık kontrolü ve bununla seyreden koku problemi gibi konuları içeren çevresel konular. Bu unsurları elimizden geldiğince kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ancak bu çabalarımız her kesimi tatmin etmiyor. Bitterroot'a yeni gelenler buraya manzarası için geliyor. İnekleri ve üst üste yığılmış saman balyalarını görmek hoşlarına gidiyor. Ama bu görüntüyü ortaya çıkaranların tarımsal işletmeler, özellikle de süt üreten çiftlikler olduğunu bazen anlamayabiliyorlar. Süt çiftlikleriyle inşaat sektörüne ait yapıların yan yana olduğu bölgelerde süt ürünleri çiftliklerine yapılan itirazlar genellikle koku, gece geç saatte çalışan makinelerin gürültüsü, tenha taşra yollarında kamyon trafiği oluşması gibi konularla bağlantılı. Hatta bir keresinde komşulardan biri beyaz koşu ayakkabılarına inek gübresi bulaştı diye şikayette bulunmuştu. Endişelerimizden biri hayvancılığa sıcak bakmayan bazı insanların bölgemizde çiftliklerin kısıtlanması veya yasaklanması yönünde bir yasa teklifinde bulunma olasılığıdır. Örneğin 2 yıl önce böyle bir yasa teklifi sonucunda Bitterroot'taki bir geyik çiftliği kapanmak zorunda kalmıştı. Böyle bir şeyin olabileceğini o güne kadar hiç düşünmemiştim doğrusu. İçimde bir his, eğer ihtiyatlı olmazsak aynı şeyin bizim de başımıza gelebileceğini söylüyor. Hoşgörünün son derece önemsendiği bir toplumda bazı insanların tarım ve hayvancılığa karşı bu kadar tahammülsüz olması çok şaşırtıcı. John Cook'un hikayesi. Kişilerin kendi ağızlarından anlattığım bu hayat hikayelerinden sonuncusu o zamanlar 10 yaşında olan 2 oğluma büyük bir sabırla balık avlamayı öğreten ve son 7 senedir de onları düzenli olarak Bitterroot Irmağı'na balığa götüren John Cook'a ait. Washington'ın Wenatchee Vadisi'nde bir elma bahçesinde büyüdüm. Liseyi bitirdiğimde hippiliğe merak saldım ve motosikletimle Hindistan'a doğru yola çıktım. ABD'nin doğu kıyısına vardığımda Amerika'nın her yerini dolaşmıştım. Eşim Pat ile tanıştıktan sonra Washington'ın Olimpik Yarımadası'na taşındık. Sonra da 16 sene boyunca Alaska'daki Kodiak Adası Milli Parkı'nda korucu olarak çalıştım. Sonra Pat'in büyük annesi ve büyük babası hastalandı. Onlara bakmak için Portland'a taşındık. Kısa bir süre sonra büyük annesi vefat etti. Bir hafta sonra da büyük babası ölünce Portland'dan buraya, Montana'ya geldik. Montana'ya ilk defa 1970 yılında gelmiştim. O zamanlar Pat'in babası Montana sınırındaki Idaho'nun Selway Bitter Root koruma alanında çalışıyordu. Pat ve ben onun yanında part-time çalışmaya başladık. Pat yemekleri pişiriyor, ben de rehberlik yapıyordum. Pat Bitter Root ırmağını çok sevmişti. Buraya yerleşmek istiyordu. Ama o zamanlar da bir akrelik arazi $1,000 satılıyordu. Çiftçilik yaparak bu parayı çıkaramazdık. Tam 1994 yılında Portland'dan ayrılmak üzereydik ki ucuz fiyata bir arazi bulduk. Çiftlik evinin biraz tamire ihtiyacı vardı. 1-2 yılda evi düzelttik. Sonra ben balık rehberi olarak sertifika aldım. Dünyada içten bağlılık hissettiğim iki yer var ise bunlardan biri Oregon kıyıları, diğeri ise burası, yani Bitter Root Vadisi'dir. Bu çiftliği aldığımızda buranın hayatımızın sonuna kadar yaşamak isteyeceğimiz yer olduğuna karar vermiştik. Çiftliğimizde sülün, bıldırcın, ördek ve iki atımıza yetecek kadar çayırımız var. Bazı insanlar yaşadıkları yeri ve zamanı başka bir zamanda yaşamak istemeyecek kadar severler. İşte biz bu kişilerdeniz. Bu vadiyi 30 sene önce nasıl seviyorsak şimdi de aynı şekilde seviyoruz. O zamandan beri burası yabancılarla doldu. Eğer Missoula ile Darby arasındaki vadi tabanı, alışveriş merkezleri ve milyonlarca kişiyle dolsa burada oturmak istemezdim. Benim için alabildiğine açıklık çok önemli. Evimin karşısında tamamı çayır kaplı 2 mil uzunluğunda, yarım mil genişliğinde ve üzerinde sadece bir çiftlik eviyle iki ahır bulunan bir arazi var. Burası bir şarkıcı ve aktör olan Huey Lewis'e ait. Kendisi buraya yılda bir kez balık avlamaya gelir ve sadece bir ay kalıp döner. Yılın geri kalan zamanında çiftliğinde çalışan yardımcıları arazide inek yetiştirip saman hasatı yaparlar. Arazinin bir kısmını da çiftçilere kiralarlar. Eğer Lewis'in arazisi parsellere bölünüp imara açılsa bu manzaraya dayanamaz ve hemen taşınırdım. Her zaman nasıl ölmek istediğimi düşünmüşümdür. Babam akciğer kanserinden yeni öldü. Son yıllarında kendi başına hiçbir şey yapamaz olmuştu ve özellikle son yılı acı içinde geçti. Ben öyle ölmek istemiyorum. Garip gelebilir ama eğer seçeneğim olsaydı Pat'in benden önce ölmesini isterdim. Çünkü evlendiğimizde onu hayatımın sonuna kadar seveceğime ve koruyacağıma söz verdim. Bu yüzden ancak önce o ölürse bu sözümü yerine getirebilirim. Ama ben ölürsem Pat'in geçinebileceği bir hayat sigortam yok. Bu yüzden benden sonra yaşamını devam ettirmesi çok zor olur. Pat öldükten sonra evimin tapusunu oğlum Cody'nin üzerine yapmak, sonra da sağlığım el verdiğince balığa gitmek istiyorum. Artık güçten düştüğümde ise ölmemek için bir sebebim kalmamış olacak sanırım. Ama ölürken de Montana'nın hatırlamak istediğim güzel manzarasını görmek isterim. Montana, bir dünya modeli. Görüldüğü gibi bu dört hayat hikayesi Montanalıların da farklı değer ve hedeflere sahip olduğunu gösteriyor. Nüfus artışının çok fazla olmamasını, hükümet müdahalelerinin yerinde olmasını, imar faaliyetlerinin ancak küçük çaplı olmasını, tarım arazilerinin bölünmesinin yanında tarım faaliyetleri içinde yer bırakılmasını ve turizme önem verilmesini istiyorlar. Ancak bu hedefler arasında görüldüğü gibi birbiriyle çelişenler de var. Bu bölümde daha önce Montana'nın çevre sorunlarının nasıl ekonomik sorunlara dönüştüğünü görmüştük. Bu farklı değer ve hedeflerin uygulanması çevresel sorunlara farklı yaklaşımlarla sonuçlanacaktır ki bu yaklaşımların da sorunları çözüme kavuşturma seçenekleri farklı olacaktır. En iyi yaklaşımın ne olacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Montana vatandaşlarının hangi yaklaşımı benimseyeceğini ve Montana'ya has çevresel ve ekonomik sorunların daha iyiye mi yoksa kötüye mi gideceğini bilemiyoruz. Toplumsal çöküşleri konu alan bu kitabın ilk bölümünde Montana'yı ele almamız ilk bakışta anlamsız görünebilir. Nitekim ne Montana ne de genel olarak ABD yakın bir zamanda çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Yalnız unutmayalım ki Montana'da yaşayanların ihtiyaçlarının yarısı çalıştıkları işlerden değil, diğer ABD eyaletlerinden gelen para ile karşılanıyor. Bunlar sosyal sigorta, federal hükümet transfer ödemeleri ve yoksulluk yardımları gibi hükümet ödemeleriyle özel sektöre ait eyalet dışı fonları. Montana ekonomisi kendine yetemiyor ve bu nedenle diğer ABD eyaletlerine bağımlı durumda. Eğer Montana Avrupalılar gelmeden önce Polinezya zamanında Paskalya Adası'nda olduğu gibi Pasifik Okyanusu'nda izole bir ada olmuş olsaydı, kuşkusuz sahip olduğu birinci dünya ekonomisi şimdiye kadar çökmüş olurdu. Daha doğrusu hiçbir zaman bir ekonomisi olamazdı. Unutmayın ki Montana'nın üzerinde durduğumuz çevresel sorunları çok ciddi olmakla birlikte ABD'nin diğer yerlerindeki sorunlardan çok daha önemsiz. Gerçekten de diğer eyaletlerin nüfus yoğunluğu Montana'ya göre çok daha fazla. İnsanların çevreye verdikleri zarar ve bununla bağlantılı çevre sorunları ise Montana'dan çok daha ciddi boyutlarda. Buna karşılık ABD temel kaynaklar ekonomik, siyasi ve askeri açıdan ABD'den çok daha ciddi çevre sorunlarıyla mücadele eden ve çok daha büyük bir düşüşe geçmiş başka ülkelerle işbirliği içindedir. Kitabın kalan kısmında geçmiş ve modern toplumların Montana'ya benzer çevre sorunlarını ele alacağız. Geçmiş toplumları incelerken göreceğiz ki Montana'daki insanlara kıyasla bu geçmiş toplumların değer ve hedefleri hakkında çok az şey biliyoruz. Ben modern toplumların değer ve hedefleri hakkında çok şey biliyorum. Ama asıl önemlisi Montana'yı çok iyi tanıyorum. Bu nedenle kitaptaki toplumların genel çevre sorunlarını kişisel olmayan çerçeveler içerisinde ele alıp anlamaya çalışırken bu sorunları sanki Stan Falkow, Rick Label, Chip Pigman, Tim Hulse, John Cook ve Hershey kardeşler gibi oralarda yaşayan kişiler üzerinden düşünün. Örneğin bir sonraki bölümde Paskalya Adası'ndaki homojen toplumu ele aldığımızda Paskalya Adası'ndaki bir çiftçiyi, taş oymacısını ya da yunus avcısını gözünüzün önüne getirerek Montanalı dostlarım gibi onların da değerleri, hikayeleri ve hedefleri olduğunu unutmayın. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 98.